Kitabın adı Betondaki Sarışın. Yazarı Michael Connelly. 38. ayrım. 32. Salı sabahı Bremer'ın ön sayfanın üst kısmında yer alan Honey Chandler'ın öldürülmesiyle ilgili haberini okurken boş, ironik bir keyif almıştı. Gece yarısından biraz önce gazeteciyi bölge hapishanesine götürüp işlemlerini kefalette serbest bırakılmayacak biçimde tamamlamış ve medyaya haber vermemişti. Gazetenin baskıya girme saatine kadar kimsenin haberi olmadığından ön sayfada katil tarafından yazılmış bir cinayet haberi yer almıştı. Boş bu durumdan zevk almıştı ve okurken gülümsüyordu. Neler yaşandığını anlattığı tek kişi Irving idi. İletişim merkezi aracılığıyla müdür yardımcısının telefonunu bulmuş ve yarım saat süren görüşmede ona attığı her adımı ve tutuklamasına neden olan tüm kanıtları teker teker açıklamıştı. Irving onu kutlamadığı gibi tek başına tutuklamaya kalkıştığı için de azarlamamıştı. Tutuklamanın sonucuna göre ya kutlanacak ya da azarlanacaktı. Her ikisi de bunu biliyordu. Sabah saat 9'da, Bush, kent merkezindeki ceza mahkemeleri binasında, bölge savcısının bürosunda tutuklama yargıcının karşısında oturuyordu. 8 saat içinde ikinci kez neler olup bittiğini en ince ayrıntısına kadar anlattı ve Bremer'la yaptığı konuşmayı kaydettiği kaseti dinletti. Savcı yardımcısı Chep Newell, kaseti dinlerken bir yandan da not alıyordu. Sesler pek iyi olmadığından ara sıra kaşlarını çatıyor ya da başını sallıyordu. Bremer'ın salonundaki konuşma sesleri demir radyatörde yankılandığından kaset kaydı ekoluydu ama yine de en önemli sözcükler rahatça duyulabiliyordu. Boş ağzını açmadan adamı izledi. Newell, hukuk fakültesinden herhalde ancak 3 yıl önce mezun olmuştu. Bu tutuklama henüz gazetelere geçip sansasyon yaratmadığından bu bölümde çalışan daha kıdemli birinin ilgisini çekmemişti. Görev sırası gelen Newell'a rutin bir iş olarak aktarılmıştı. Kaset bitince Newell, ne yaptığını iyi biliyormuş gibi birkaç not daha alıp Boş'un yüzüne baktı. Evinde buldukların hakkında hiçbir şey söylemedin. Dün gece eve üstün körü bir göz attım. Hiçbir şey bulamadım. Şimdi orada başkaları ellerinde arama izniyle köşe bucağı arıyorlar. Umarım bir kanıt bulabilirler. Evet, iyi bir iş olacak. Doğru, iyi bir iş çıkarmışsın Boş. Gerçekten çok iyi. Bunu senden duymanın anlamı çok büyük. Newell gözlerini kısarak Boş'a baktı. Ne anlam vereceğini biliyordu. Ama şey, ama ne? Elimizde çok bilgi var. Bunlarla bir dosya açabiliriz. Ne peki? Konuya savunma avukatının gözüyle bakmaya çalışıyorum. Elimizde gerçekten ne var? Bir sürü rastlantı. Adam solak, sigara içiyor. Bebekçi dosyasının ayrıntılarını biliyor ama bunlar sağlam kanıt değil. Bir sürü insan için geçerli olabilir. Boş bir sigara yaktı. Lütfen burada. Dumanını masanın öbür tarafına doğru üfledi. Neyse boş ver. Ya yazdığı not ve postanenin tarih damgası ne olacak? İyi bir kanıt ama çok karmaşık olduğundan anlamak oldukça zor. İyi bir avukat, jürinin bunu başka bir rastlantı olarak görmesini sağlayabilir. Konuyu biraz daha karıştırabilir demek istiyorum. Kasete ne diyorsun Newell? Elimizde itirafı var. Daha fazla ne? Ama itiraf ederken itiraf ettiğini de reddediyor. Sonunda kabul ediyor. Bak, bu kaseti kullanmayı düşünmüyorum. Neden söz ediyorsun sen? Ne dediğimi anlıyorsun. Ona haklarını okumadan önce itiraf etti. Tuzak kurulduğu izlenimi ortaya çıkıyor. Tuzak filan yok. Benim polis olduğumu biliyordu. Ona okusam da okumasam da haklarını gayet iyi biliyordu. Üstelik elindeki tabanca bana çevrilmişti. Bu sözleri kendi özgür iradesiyle söyledi. Sonunda onu tutuklayınca haklarını bildirdim. Ama üzerinde kayıt aygıtı olup olmadığını anlamak için seni aradı. Konuşmasının kayda geçmesini istemediğinin açık bir göstergesi. Ayrıca son bombayı, yani kendisine en fazla zarar verecek sözleri, onu kelepçeledikten ama haklarını okumadan önce ortaya attı. Bu bir hile sayılabilir. Bu kaseti kullanacaksın. Newell uzun uzun yüzüne baktı. Gencecik yanakları kızarmaya başlamıştı. Neyi kullanıp neyi kullanmayacağımı bana söyleyecek konumda değilsin Boş. Üstelik yalnızca bu kadar kanıtla mahkemeye gidersek temize gitme hakkı doğar. Bremer istediği avukatı tutabileceği için derhal temyiz edecektir. Buradaki mahkemenin yargıçları genellikle daha önceden bölge savcısının bürosunda çalışmış olduğundan davayı kazanabiliriz. Ama temyize ya da San Francisco'daki yüksek mahkemeye giderse sonucu önceden tahmin bile edemeyiz. Sen bunu mu istiyorsun? Birkaç yıl bekleyip davanın boşa çıkmasını mı istiyorsun? Yoksa ilk adımı doğru atıp İşlerin yolunda yürümesini mi? Boş öne doğru eğilip öfkeyle genç avukatın yüzüne baktı. Bak, hala başka açıları araştırıyoruz. Henüz işimiz bitmedi. Daha başka kanıtlar da toplayacağız. Ama şimdi ya bu adamı gözaltına alacağız ya da çekip gitmesine olanak tanıyacağız. Gözaltına almak için dün geceden başlayarak 48 saatimiz var. Eğer şimdi onu kefaletsiz olarak içeri atmazsak, hemen bir avukat bulup kefaletle serbest bırakılmasını isteyebilir. Ona karşı bir tek suçlama bile yapmazsak, yargıç kefaletsiz olarak tutuklanmasına karar vermez. Onun için dediğimi yap. İşlemi desteklemeye yetecek kadar kanıt bulacağız. Neville kabul etmiş gibi başını salladı ama yine de kesin kararlı değildi. Aslında ben bir dosyaya başlarken her şeyin önceden toparlanmış olmasını yeğlerim. Ancak böylelikle ne şekilde yargılanacağını başından itibaren biliriz. Adamın suçunu kabul edip etmeyeceğini ya da işi sonuna kadar götürüp götürmeyeceğimizi biliriz. Boş yerinden kalkıp kapıya doğru yürüdü ve dış duvardaki isim plaketine baktı, tekrar içeri girdi. Ne yapıyorsun Boş? Komik, ben senin yalnızca tutuklama ile ilgilenen savcı yardımcısı olduğunu sanmıştım. Aynı zamanda duruşma yargıcı olduğunu bilmiyordum. Neville, elindeki kalemi not kağıtlarının üstüne düşürdü. Yanaklarındaki kırmızı noktalar büyüyerek tüm yüzünü kaplar gibiydi. Evet, ben tutuklama yaparım. Ama dava açılacaksa, elimizde en iyi kanıtların bulunmasına da özen gösteririm. Şu kapıdan içeri giren her suçlama için tutuklama kararı çıkartabilirim ama konu bu değil. Önemli olan, inandırıcı kanıtlara sahip olmaktır. Davalar geri tepmemeli. Bu nedenle Boş. Kaç yaşındasın? Ne? Kaç yaşındasın? 26. Bunun konumuzla ne? Dinle beni genç adam. Bana bir daha yalnızca soyadımla hitap etme. Sen ilk hukuk kitabının kapağını açmadan önce ben bu gibi olaylarla uğraşmaya çoktan başlamıştım. Ve sen üstü açık sağ barabanı satın alıp bencil, gösterişli yaşamını Century City'ye taşıdıktan sonra da devam edeceğim. Bana dedektif, dedektif Boş ya da belki Harry diyebilirsin ama bir daha Boş deme. Neville'ın ağzı açık kaldı. Anladın mı? Elbette. Bir şey daha var. Daha fazla kanıt bulacağız ve her şeyi olabildiğince çabuk ortaya çıkaracağız. Bu arada sen Bremer'ın birinci derecede cinayetle suçlanıp, kefaletle serbest bırakılmasına olanak vermeyecek biçimde içeri tıkılmasını sağlayacaksın. Çünkü Bay Neville, biz bu pislik torbasının bir daha gün ışığını görmemesi için elimizden geleni yapacağız. Kanıtlar arttıkça, eğer hala bu dosyayla ilgileniyorsan, ölümlerin arasındaki bağlantıları kurup, suçlamaların adedini arttıracaksın. Duruşma yargıcına vereceğin dosya konusunda hiç kaygılanmayacaksın. Kararları verecek olan duruşma yargıcıdır. Çünkü senin yalnızca masana getirilen bilgileri dosyalayan bir katip olduğunu ikimiz de biliyoruz. Eğer bir mahkeme salonunda bir duruşma yargıcının yanında oturacak kadar bilgili olsaydın, burada bulunmazdın. Soracak bir şeyin var mı? Hayır dedi adam aceleyle. Hayır ne? Hayır. Soru, hayır dedektif Boş. Irving'in toplantı salonuna gelen Boş, Bremer'dan saç, kan ve tükürük örnekleri alınması ve diş kalıbının çıkarılması için bir başvuru formu hazırladı. Başvuruda bulunmak üzere mahkemeye gitmeden önce, özel ekip elemanlarının görevleri konusunda rapor verdikleri kısa toplantıya katıldı. Edgar, Sybil Brand kliniğine gidip hala orada bulunan Georgia Stern'e Bremer'ın resmini gösterdiğini ama kızın kendisine saldıran kişi konusunda emin olamadığını söyledi. Yine de Georgia tümüyle reddetmemişti. Sheen ile Opal, Bremer'ın resmini, Bing'in yerinin arkasındaki depoların sahibine göstermişlerdi. mal sahibi, 2 yıl önce depolardan birini kiralayanın bu adam olabileceğini söylerken pek emin olmadığını da eklemişti. Aradan çok uzun süre geçtiğinden bir adamı gaz odasına yollayacak kadar emin değildi. Adam korkağın teki dedi Sheen. Bana kalırsa Bremer'ı tanıdı. Ama kesin konuşmaktan kaçındı. Yarın bir daha ziyaret edeceğiz. Rollenberger, Bremer'ın evindeki başkanları telsizle aradı ve henüz hiçbir kanıt bulamadıklarını öğrendi. Ne bir kaset ne de bir ceset vardı. Aslında bahçeyi kazmak için de izin istemeliyiz dedi Nixon. Bunu yaparız diye yanıtladı Rollenberger. Siz aramaya devam edin. En son olarak Eat telsizle Times avukatlarının Mayfield ile kendisine zorluk çıkarttıklarını ve henüz Bremer'ın çalışma masasına bile ulaşamadıklarını bildirdi. Rollenberger, Hakes ile Rector'ın Bremer'ın geçmişini araştırmakta olduklarını bildirdi. Irving ise saat 5'te konuyu açıklamak için bir basın toplantısı yapacaktı. Bu saate kadar yeni bir bilgi gelirse herkes Rollenberger'a haber verecekti. Hepsi bu kadar dedi Rollenberger. Boş dışarı çıkmak üzere ayağa kalktı. Eyalet hapishanesinin en üst katındaki revir, Frankenstein'ın laboratuvarını andırıyordu. Yatakların kenarında hastaların bağlandığı zincirler, yerdeki halkalara tutturulmuştu. Her yatağın üzerinde asılı olan lambanın ampulü, hastaların yerinden çıkarıp silah olarak kullanmamaları için çelik kafesle örtülmüştü. Zemindeki karoların bir zamanlar beyaz olduğu ama aradan geçen yıllar içinde kirli sarıya dönüştüğü görülüyordu. 6 yatağın bulunduğu bölmenin kapısında duran Bosch'la Edgar, 6. yatakta yatan Bremer'ın işbirliği yapmasını sağlamak için sodyum pentatol iğnesi yapılmasını istediler. Mahkeme kararı olmasına karşın saç, tükürük ve kan örnekleri vermeyi, dişlerinin kalıbının alınmasını reddetmişti. İlaç etkisini gösterince doktor Bremer'ın ağzını açtı ve önce üst sonra alt dişlerinin kalıbını kolayca aldı. İşi bittiği zaman Bremer uyur gibi görünüyordu. Eğer ona bir şey sorarsak, bize gerçeği söyler değil mi diye sordu Edgar. Ona gerçeği söyletecek ilacı yaptılar değil mi? Sanırım ama bu girişim mahkemenin davayı reddetmesine yol açar dedi Bosch. Doktor diş kalıplarını plastik kutulara yerleştirip Edgar'a uzattı. Enjektörle kan örneği, ucu pamuklu çubukla tükürük örneği aldı. Saçından ve beden kıllarından örnekler kesti. Hepsini fast food lokantalarında yiyeceklerin konduğu karton kutulara benzeyen küçük bir kutuya yerleştirdi. Revirden çıkınca Bosch doğruca Amado ile görüşmek üzere adli tıp binasına giderken Edgar da betonda bulunan sarışının yüzünün yeniden yapılanmasına yardımcı olan Northbridge, Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'ndeki adli tıp arkeoloğu ile görüşmeye gitti. Saat 5'e çeyrek kala Edgar dışında herkes toplantı salonuna dönmüştü. Irving'in basın toplantısının başlamasını bekliyorlardı. Öğleden sonra hiçbir ilerleme olmamıştı. Kanıtları sence nereye saklamış olabilir Harry diye sordu Nixon fincanına kahve doldururken. Bilmiyorum. Belki bir yerde bir depo tutmuştur. Eğer elinde kaset varsa saklamak isteyeceğinden eminim. Herhalde bir gizli deposu var. Nasıl olsa buluruz. Öldürdüğü öteki kadınlar nerede olabilir? Kentin herhangi bir noktasına gömülü olabilir ancak şansımız yerindeyse onları bulabiliriz. Ya da eğer Bremer konuşursa diye ekledi odaya gelen Irving. Gün boyu işler çok ağır ilerlemesine karşın toplantı odasının genel atmosferi iyiydi. Herkes sonunda doğru adamın yakalandığına inanıyordu. Sonuca yaklaştıklarını hissettikleri için kahve içip dalga geçmeye başlamışlardı. Irving bile böyle davranıyordu. 5'e 5 kala Irving medyanın karşısına çıkmadan önce elindeki raporları son kez gözden geçirirken telsizden Edgar'ın sesi duyuldu. Rollenberger derhal telsizi alıp yanıtladı. Ne buldun ekip 5? Harry orada mı? Evet ekip 5, ekip 6 burada, ne buldun? Kesin sonuç. Zanlının diş kalıbıyla kurbanın bedenindeki diş izleri tıpatıp aynı. Anladım ekip 5. Toplantı salonunda sevinç haykırışları duyuldu. Herkes birbirinin sırtını yumruklayıp ellerini çaktı. Artık elimizden kurtulamaz dedi Nixon. Irving kağıtlarını alıp koridordaki kapıya doğru yürüdü. Geç kalmak istemiyordu. Kapıda Bosch'la karşılaştı. Turnayı gözünden vurduk Boş, teşekkürler. Boş başını sallamakla yetindi. Birkaç saat sonra Boş tekrar eyalet hapishanesindeydi. Görüşme saati sona erdiğinden Bremer getirilemediği için gardiyanlar kapalı devre televizyonlardan kendisini izlerken sıkı güvenlik altındaki 636 numaralı hücrelerin bulunduğu koridorda yürümeye başladı. Yekpare çelik kapının yaklaşık 30 santimetre büyüklüğündeki çelik tel kaplı penceresinden içeri baktı. Bremer, tecrit konumunda olduğundan hücrede yalnızdı. Boş'un kendisini izlediğini fark etmeden, alt ranzada, ellerini başının arkasında kenetlemiş, sırtüstü yatıyordu. Açık gözleri tavana dikilmişti. Bir gece önce bir an için bile fark ettiği içine kapanma durumunda bulunduğunu anladı Boş. Sanki kendisi orada yoktu. Boş ağzını tele dayayıp seslendi. Bremer, bir iç bilir misin? Bremer yalnızca gözlerini oynatarak ona baktı. Ne? Bir iç oynamayı bilir misin diye sordum. Hani şu kağıt oyunu. Ne istiyorsun Boş? Yalnızca sana bu sabahki tek cinayete 3 tane daha eklendiğini bildirmek için uğramıştım. Betondaki sarışınla daha önceleri bebekçinin öldürdüğünü varsaydığımız 2 kurban da senin üstüne kaldı. Bir de elinden kaçıp kurtulmayı başaran kadına saldırı suçlaması var. Ne fark eder ki? Ha biri, ha hepsi. Chandler cinayetinden sıyrılmayı başarırsam, ötekiler domino taşları gibi birbiri ardına devrilir. Ama böyle bir şey olmayacak. Senin diş kalıbını aldık Bremer. En az parmak izi kadar sağlam. Şimdi adli tıptan geliyorum. Senin kasığından alınan kıl örneklerinin 7 ve 11 numaralı kurbanların bedeninde bulunan yabancı kıl örneklerine uyduğunu söylediler. Hani bebekçinin öldürdüğünü sandığımız kadınlar. Uzlaşmayı düşünsen iyi edersin Bremer. Eğer öteki kurbanların nerede olduklarını söylersen herhalde yaşamana izin verirler. Bu nedenle bir hiç bilip bilmediğini sordum. Ne ilgisi var? Duyduğuma göre San Quentin'de bazıları çok hızlı bir iç partileri çeviriyormuş. Her zaman 4. aranıyormuş. Ortak noktanız çok olduğundan onlardan hoşlanacağından eminim. Beni niye rahat bırakmıyorsun Boş? Bırakacağım, bırakacağım. Ama önce bu adamların idama mahkum olduklarını söylemek istiyorum. Ama kaygılanma. Oraya gidince uzun süre kağıt oynayabilirsin. Ortalama bekletme süresi ne kadar? Birini gaz odasına tıkmadan önce 8-10 yıl bekliyorlar değil mi? Pek fena sayılmaz. Tabii eğer konuşmak istemezsen. Hiçbir anlaşma olmayacak Boş. Defol git buradan. Gidiyorum. İnan bana buradan özgürce yürüyerek çıkmak çok güzel. Seninle sonra görüşürüz tamam mı? Yani 8-10 yıl sonra. Ben de orada olacağım Bremer. Seni iskemleye bağladıkları zaman camın ardından bakıp gazın odayı doldurmasını izleyeceğim. Sonra dışarı çıkıp gazetecilere senin nasıl öldüğünü anlatacağım. Çığlıklar attığını söyleyeceğim. Pek de erkek gibi davranmadığını açıklayacağım. Lanet olsun Boş! Lanet diyebilirsin. Seninle sonra görüşeceğiz Bremer. 38. ayrımın sonu. Sayfa 438. Devamı 39. ayrımda.